Breathfields'tan Double O Talking'den herkese merhaba. Olaylarla dolu alışılmışın bir hayli dışındaki derbi haftasını geride bırakıyoruz. Manchester'da offside kavgası sürerken kavga öyle olmaz böyle olur diyen Londra derbisi tekmeler tokatlarla gündeme sağlam bir giriş yaptı. Oğuzhan, sana direkt şunu sormak istiyorum. Ramsdale'in Harun Tekin ruhuyla taraftara saldırmasını ister miydin?
Vallahi o an saldıracak diye çok korktum Okan, biliyorsun. Ramsdale de boş adam değil bu konularda. sürekli doruklarda yaşayan biri. Ama Harun Tekin olayı, yani İngiltere'de onu yapacak adamı büyük ihtimal bir daha sokağa çıkartmazlar. Harun Tekin çok farklı bir seviyede duruyor bu konuda. Ama hani benim dikkatimi çeken şey, ya bunun aslında bir olayın başı var biliyorsun. Yani Richarlison Ramsdale'le bir atışıyor. Richarlison el kol yapıyor. Taraftar da bir gaza geliyor orada. Ve bir saldırmaya çalışıyor. Boyu yetmiyor. Sonra tekme atıyor falan filan. Ve hiçbir şey olmamış gibi, sanki bulunmayacakmış gibi tribüne koşarak kaçmaya başlıyor ki İngiltere'deyiz. Sence o adamın geleceği ne olacak?
Ya adamı artık söylenecek pek bir şey yok. Kraliçe korusun diyeceğim ama o da koruyamaz artık. Ne olacağını bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Taraftara da bir yandan hak veriyorum. Aaron Ramsdale 7 şut, 7 kurtarış. Kalesindeki gol beklentisi 2.30 civarında bir gol beklentisi varken gol yemeyen bir kaleci. Tüm stat aşağı inmediği için şükretmeliler bence. Ama Ramsdale de bir an gerildi. Tabii o detay güzel yakaladın. Richarlison da orada bir ekstra gerilim yarattı, eller kollar. Ama şuradan bağlayayım. Mikel Arteta en doğrusunu yaptı. Lideriz. En yakın takipçimize 8 puan fark atmış durumdayız. Bizi düşürecek hiçbir şeye girmeyip, polemiğe girmeyip, aksine taraftarımızla bir araya gelerek momentumu, enerjiyi daha da yukarı çıkarmalıyız dedi. Ki ben sayfada da paylaştım. Taraftarın karşısında müthiş hırslı, müthiş duygulu bir Arsenal oyuncu kitlesi, o sevinci paylaşmaları çok güzeldi. Bundan sonra Arsenal'in geleceğini, gidişatını nerede görüyorsun? Onu sorayım sana.
Ya bundan sonra artık her şey belli oldu diye bakıyorum. Ben ki dediğin olay çok doğru. Arteta'nın oradaki tavrı bizzat yayına gelen görüntüde. Arteta Ramsdale'i sakinleştiriyor, diğer oyuncuları gönderiyor, onu alıyor ve bir anda Granit Xhaka o tarafa koşmaya başlıyor. Bu sefer koşup onu gülerek alıyor ve hiçbir zaman bir sert bir tavır takınmıyor orada ki maçtan sonra da olayı görmediğini söyledi. Belki görseydi daha farklı verebilirdi. Biliyorsun böyle olaylarda Graham Potter'la da şiddetli kavgalar yaşadı, Klopp'la yaşadı. Belki o da bir delirmeye girebilirdi ama en iyisi oldu. Sonuçta biliyorsun Arsenal dar bir kadroyla oynuyor. İlk 11'in dışında oyuna girebilecek oyuncu kalitesi bayağı bir düşük. Ve herhangi bir olayda kaybedeceği bir oyuncu çok büyük puanlara mal olabilir Arsenal'da. Ama şimdi maça döndüğüm zaman, hani Arsenal'ın geleceğine bakarken, ilk yarı inanılmaz bir Arsenal izledik. Yani oyun anlamında çok iyiydi ve ben ilk yarı özellikle Tottenham tarafına bakarken Okan hep aklıma şey geldi. Sen geçtiğimiz hafta söylemiştin ya hocam, Højbjerg falan, hani Bentancur. Hani bu sefer Bentancur yoktu. Sar oynadı orada. Sonra Bissouma girdi. İnanılmaz bir yaratıcılık eksikliği var. Yani ileride Kane, Son, Kulusevski olsa ne olur? Top oraya gitmiyordu ki Arsenal oyunu boğdu. İlk yarı neredeyse 45 dakika boyunca sadece Arsenal hücumunu izledik. Yani Tottenham hiçbir karşılık veremedi. Ve devre arasında girdiğimiz yorumlarda da bütün yorumcular seviye farkına dikkat çekmişti. Ya bundan dolayı ya beni keyiflendiren olay şu aslında. Yani Arteta da bunu söyledi. Büyük stadyumlarda maç kazanıyorduk zaten ama bu çok farklıydı dedi. Yani büyük stadyum dediği olay, hani büyük takımlara, zor maçlara, dev takımlara karşı bir mesaj verebildiğim maçlar bunlar. Ve Kuzey Londra'da inanılmaz bir derbi. Bunun karşılığında özellikle Conte gibi menajerin karşısında bunu yapabilmek ekstra özgüven kazandıracağını düşünüyorum ben, ama biliyorsun bir de Manchester maçı var şimdi. Bu sefer rakipler değişiyor. City Tottenham oynayacak. Arsenal United oynayacak. Çok farklı boyuta gitti lig artık. Bu da biraz kredi sağlıyor. Bu transfer de yansır bence, bu 8 puanlık fark. Neyin eksik olup olmadığını ya da telaş olayların olmayacağını düşünüyorum şu an için. Oyunun derinine daha çok inmeden ben de sana şöyle bağlayayım. Zaten oyunun bütün gidişatını değiştiren bir an yaşandı. Biliyorsun taraftar Ramsdale'e saldırdı ama Ben daha çok şunu beklerdim. Conte Loris'e saldırsaydı daha doğru olurdu diye düşünüyorum.
Söylenecek çok şey var. İlk gol üzerinden direkt yaklaşalım. Yani Hugo Lloris'in eldivenleri asma vaktinin artık geldiğini gösteren bir gol oldu. Ben inanamadım. Ne olduğunu anlayamadım. Kimsenin de anlayabildiğini düşünmüyorum. Tekrarını iki kere izledim. Üçüncüde anlayabildim hatta. İki kere değil, ikincisi de yetmedi. Ya bu nasıl oldu dedim. Maçı kıran an oldu. Tabii Hugo Lloris için de biraz zor zamanlar geçiyor. Dünya Kupası'nın ardından Lloris demişti ki rakip takımın moralini bozacağım diye şaklavanlıklar yapamam. Ben oyunuma bakarım ama Hugo, yani gördüğüm kadarıyla sen artık Tolga abinin Hugo'suna dönmüşsün. Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim sana. Ya, o topu içeri almak bilmiyorum gerçekten. Tottenham yaratıcılık eksikliği vesaire başka. Bir de kaleci bakmaya başlamıştır bu geceden itibaren diye düşünüyorum. Maç çok özeldi, oyun çok özeldi. Şunu da değinmek lazım. Conte ve Tottenham boyutundan baktığında kadronun genel kalitesini Arsenal'la kıyasladığında belki Tottenham'ın daha önde olduğu mevkiler bile bulabiliriz. Bir Harry Kane üzerinden, bir Heung-min Son üzerinden. Gerçi hani Saka'nın bu performansı Heung-min Son'un şu anki sakatlıklar durumunu dengeliyor bir nebze ama baktığında bir Martin Odegaard'ının olmaması Tottenham'ın her şeyin cevabını veriyor bence. O hücum hattını besleyebilecek, o hücum hattını ileri taşıyabilecek, gole yaklaştırabilecek bir oyuncu gerçekten yok. Yani sarı sahaya attı maçtan önce genç bir oyuncu ama enerjisi var, o var bu var. Çocuğun eline bombalı paketi hediye görünümünde bıraktı. Yetenek anlamında bence Conte'nin sorgulaması gereken en önemli şeylerden biri şu. Kane'in pasör özellikleri keşfedildi. Özellikle Jose Mourinho döneminde bu başladı ama Kane'i geriye çektiğin zaman elde ettiğinle Kane'e bir bağlantı oyuncusuyla bağlantı kurduğun zaman elde ettiğin şeyler aynı değil bence. Yani burada Conte'nin iyi bir sorgulama yapması gerekiyor. Önce Lloris'le bir kavga ederler belki. Oradan bir eğlence çıkabilir ama ben şeyde çok korktum, onu söyleyeyim öncelikle. Ramsdale itidalliydi. Takımın onu uzaklaştırmasına, Arteta'nın onu uzaklaştırmasına çok direnmedi. Ama Granit Xhaka gitseydi o tribüne büyük ihtimalle Eric Cantona'yı bile dualarla aradığımız anlar yaşanabilirdi stadyumda diye düşünüyorum. Xhaka'yı bu arada ben de bir yani tekzip yayınlamış olayım. Xhaka'ya güvenip yola çıkılmaz vesaire diyordum. Hani bu şeye kanmasın Arteta, oraya bir hamle yapsın vesaire demiştim ama Xhaka her eleştirinin üstünü örtecek şekilde böyle yıllanmış bir şarap misali. Özellikle Dünya Kupası'ndan dönüşte de oradan ekstra bir motivasyon sağladı belki. Çok özel bir oyun sergiliyor. Benim şöyle bir düşüncem var. Sana onun üzerinden bir soru sormak istiyorum ben de. Dedin hani bir puan farkının olması aceleyi engelleyecektir. Daha rahat, daha aklı başında kararlar almasını sağlayacaktır ama bence bu puan farkına yanılıp da Arsenal hamle yapmamazlık etmemeli. Söylediğin gibi kadro rotasyonu çok dar. Jesus'un yokluğunda Nketiah'ın muhteşem performansı belki bir şeylerin üstünü örttü ama bu her pozisyonda yaşanabilecek gibi gelmiyor bana. Yani bu bir şanstır. Sence Arsenal transfer ne yapmalı mı, neler yapmalı? En azından o açıdan yorumlarını alayım senin.
Aslında söylediğin doğru. Şimdi bir daha Xhaka örneğinden gelince yani bağladığın şey de normal. Rotasyona baktığım zaman yani orta sahadan birinin eksilmesi demek yani Elneny ya da Lokonga oynayacak demek ki bu da inanılmaz bir sıkıntı demek. Ya da Zinchenko'yu araya çeker, Tierney geri yatar. Çok alternatif olabilir aslında. Arsenal'ı şu an için kurtaran şey sahip olduğu oyuncuların birçok pozisyonda oynayabilmesi. Bu bir yandan artı, bir yandan da yıpranma koyuyor tabii ki de. Yani çok zor durumda kalsa Saka'yı bile beke atabilir. Öyle bir lüksü var ama yedekten ya da onları dinlendirebilecek ya da onların yokluğunu doldurabilecek oyuncu sayısı çok az. 8 puanlık fark dediğin çok doğru Okan. Yani buna güvenip yani şimdi evet bu sezon çok farklı bir Arsenal izliyoruz da geçmişte de böyle küçük atılımlar yapıp Mart ayında parçalanan Arsenal'ı hatırlıyoruz Wenger döneminde. Ki denk değil şu anki oyun. Evet Arteta daha iyi ama büyük risk. Benim hala önceliğim forvet. Orta sahada özellikle hani biraz daha idare edebilir o alternatif oyuncularla ama forvet kesinlikle öyle. Hatta Lloris evet hatalı bir gol yedi ama ki bu sene bunu çok tekrarladı yani. Tottenham belki en az 10-15 puanını yemiştir tek. Fakat işte dediğin olay o. Yani onu yani Gabriel Jesus'un yokluğunda orada Piquet'i oynuyor ve iki net pozisyonundan yararlanamadı. Loris'in biri göğsüne çarpıyor, biri işte kendi tutuyor falan filan, ama bunları değerlendirmesi gerekiyordu bence. Kuzey Londra derbisine çıkmışsın ve oyunun gidişatı özellikle ikinci yarıda çok kötü. İlk yarıda evet çok rahattı yani. Ben bu soruya yine bir Tottenham'la cevap vereceğim. Şunu söyleyeyim Okan. Şimdi Arsenal taktiği arıyoruz. Sahadaki oyun da yanıltıcı olabiliyor. Mesela bugün orta sahaya takviye ister mi istemez mi diye baksak, Tottenham'da yaratıcılık yok diyoruz. Bu kadar savunma en önde olan oyuncularla oynuyor orta sahada. Ama Partey işte atıyorum Zinchenko çalımla çıkıyor. Hani Paul Merson, ben devre arasında yorumlara girerken şunu girmedim yani. Sürekli Arsenal övdüğü için herkes, dedim ki yani çok farklı anlaşılabiliriz. Biraz durayım dedim. Paul Merson şunu dedi yani, Thomas Partey yerinde herhangi birimiz oynasa şu an Sky Sports'tan çıkıp çok rahat top dağıtabiliriz dedi yani. Tottenham orta sahası inanılmaz kötüydü. Hiçbir baskı yoktu. Hiçbir ya mesela Fred'in Kevin De Bruyne'ye yaptığını kimse yapmadı şu an baktığımızda Arsenal maçında. Ama dediğim gibi transferde ya yani Mudrik olayı var. Mudrik ben çok istiyordum. Yani bu konuda da seninle konuştuğumuz zaman hani Mudrik ne yaptı, ne etti diye potansiyel olan bir oyuncuydu. Ben de yakından takip ettiğim için onu istiyordum. Ama olmadı, ama bence zaten o kanat mevkine doğru bir yatırıma gerek yok. Yani Emil Smith-Rowe'u da oraya koyabilirsin. İşte atıyorum Fabio Vieira'yı da oraya koyabilirsin. Yani bunu değerlendirebilirsin. Bir şekilde orayı doldurabilirsin. Ama golcü konusunda hala bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ve iş biliyorsun bir noktadan sonra Premier Lig'de düşme hattının netleştiği, orta sıraların netleştiği durumda artık gol atmak değil, gol yememeye dönüyor lig. Sert soğumalar, kapanmalar, bir puanın bile peşinde düşen takımlar oluşuyor. Gol yolları tehlike. Savunma hattından memnunum zaten. Kale iyi. Yani dediğin gibi tek korkum şu, 8 puanlık fark senin dediğin gibi transfere engel olur mu? Bu büyük risk. Diğer tarafta da şu olay, oynanan maçlardaki aldatıcı görüntü. Yani bugünkü mesela sen de fark etmişsindir, İlk yarıdaki Arsenal'ı, ikinci yarıdaki Arsenal bir değildi. Ki bu da çok normal, bu kadar pres yapamayabilirdi yani. 5 dakika boyunca full baskı yaptı. İkinci yarı biraz daha temkinli, biraz daha sakin bir oyun istedi Arteta. Aradığı fırsatları da buldu zaman zaman. Ama Tottenham tek kaleye çeviriyordu oyunu. Bu da bir açık var, bir tehlike var diyordu ki Odegaard maçtan sonra bunu hatırlattı. Hani hala geliştirmemiz gereken yerler var dedi. Hala çalışmamız gereken işte ne bileyim antrenmanlar, bir şeyler var dedi. Ya bu noktada alternatif olmayan oyuncu çok. Mesela ben de sana şunu söyleyeyim, mesela Smith-Rowe var. İşte Fabio var yedekten, yeni transfer. Ama bir Martin Odegaard var. Şu an Martin Odegaard'a ne diyorsun yani?
Martin Odegaard benim gözümde Pablo Martin Bataja seviyesine çıkmıştır.
Bursa Spor Bataja seviyesi.
Bursa Spor Bataja seviyesi benim futbolda gördüğüm en özel seviyelerden biridir. Bir taraftar olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten taraftar olma şansıyla uzun yıllar yakından takip ettiğim için bir oyuncunun bir takımda ne anlam ifade ettiğini, ne kadar önemli etki yarattığını çok yakından gözlemleyebildiğim için söylüyorum. Ya aslında transfer boyutuna önce bir Manchester derbisini de konuşalım. Transfer boyutuna geleceğim. Mudrik konusunda, Arsenal'in ihtiyaçları konusunda benim çok hemfikir olmadığım noktalar vardı kulübün transfer politikasıyla. Ona değiniriz ama şu da bir gerçek. Onu söyleyeyim öncelikle. Martin Odegaard'ın müthiş futbolu, onun liderliği, sahayla alakalı analizleri de çok önemli. Fakat bir Conte'ye karşı oynuyorsun, bir Conte takımına karşı oynuyorsun, deplasmanda oynuyorsun. İkinci yarıda bu takımın ilk yarıdaki o ezilmenin sonrasında soyunma odasında neler yaşandı, bu da önemli.
Gerçekten yani, saldırmış olabilir biri de.
Amazon belgesel yayınlarsa yeni versiyonu çok enteresan şeyler görebiliriz. Onun etkisiyle reaksiyon göstermesi, maça tutunması, hatta seni belli ölçüde baskılaması bence anormal bir şey değil. Aksine Arsenal'ın ilk yarıda yapabildiği şey çok özeldi. Bunu sürdürülebilir hale getirdiği zaman Arsenal'in ne kadar büyük bir takım haline geldiğini, ne kadar dominant bir takım haline geldiğini görüyoruz. O da bunu sürdürülebilir hale getirilmesi transferlerle bence mümkün olacak. O rotasyonu güçlendirmek önemli. Yani bu transfer konusuna geçeceğiz. Özellikle Chelsea ile alakalı çok konuşulacak var. Chelsea Arsenal çaprazı önemli. Ama bir Manchester derbisini konuşalım. Hatta benim orada Manchester derbisi ile alakalı farklı bir bağlantı kuracağım. Onunla alakalı görüşlerini de merak ediyorum. Manchester City Grealish'in golüyle öne geçmişken maçı bitiriyor muyuz, kapatıyor muyuz derken bir anda şok goller arka arkaya. Manchester United derbiyi kazanmayı bildi. Manchester kırmızıdır dedi ama ortalıkta bayağı karıştı. Bruno Fernandes'in golünde güzel bir Rashford eskortuyla, vücut eskortuyla bir gol geldi United'dan. İptal edilmemesi benim için çok enteresandı. Herkes için çok enteresandı. Manchester City oyuncuları tünelde bayağı hakemi darlamışlar. Hocam sen ne yaptın vesaire diye. Haksız olduklarını söyleyemeyeceğim. Önce bir derbi yorumunu alayım. Ondan sonra benim Manchester City ile alakalı bir tespitim var, onu söyleyeceğim. O konudaki görüşlerini isteyeceğim senden.
Derbiye şöyle başlayayım. Konuşulan konuyla başlayayım Okan. Kesinlikle skandal offside verilmemesi. Yani bu olayın yani aynısını maç bitti. Ertesi gün tekrar maç izliyoruz ya. Ya bunu birçok kez gördük ve her seferinde bayrak kalktı. Yani olay sadece orada eskortluk yapması değil. Topa yelteniyor bildiğin, savunma oyuncusu arkasında topa gidiyor. Yani orada ben arkadan geldim diye muhabbet yapamazsın. Ki bunun alternatifleri, yani gördüğümüz alternatifleri Premier Lig'de top kornere giderken bile yeltendiğinde offside bayrağını kaldırıyor ki. Ya gerçekten bir skandaldı o. Yani onun dışında skora bakarsak bana United'ın galibiyeti Arsenal'ın bu sezonki tek mağlubiyeti olan United maçını hatırlattı yine. Aynı şekilde gelişti bence her şey. Erik ten Hag zaten büyük maçlarda çok iyi bir performans sergiliyor. Her ne kadar bütün olaylar kapanmış olmasa da biraz da pozitif bir hava var artık. City'de de benim çok tespitim var. Onu da senden sonra ben de yorum yaparım ama United cephesinde zirveye tutunma galibiyetiydi. Skandal offside falan olsa bile 3 puan yazdı artık. İş işten geçti. Erik ten Hag her zamanki gibi kapanalım ve doğru boşluğu bulup saldıralım dedi ki City kolay kolay böyle boşluk vermeyip bir anda dalgınlığa gelip çok boşluk verebilen bir takım. United da bundan yararlandı. İşin diğer tarafı Rashford inanılmaz bir form grafiği sergiliyor şu an. Sen nasıl çakaya dedin ki bu olmaz? Ben de Rashford'a diyeyim ki ya aslanım işte böyle oynayacaksın artık yani. Senden beklenen buydu.
Kesinlikle.
Yani buna devam edeceksin yani. Onun dışında bana yok diploma sallıyorum, yok yardım ediyorum falan, onları yaptı. Yani maç genelinde benim dikkatimi çeken olay şu. Abi Kevin De Bruyne bir kere boşluk yakaladı. Grealish topu kesti. Grealish kafayla vurdu ki Grealish de ona ödenen paranın biraz biraz hakkını vermeye başladı. O da biraz sevindirici benim gözümde. Ona da biliyorsun saygı duymuyorum. Ve maç boyunca Fred Kevin De Bruyne'ye yapışmıştı. Yani orada mesela Casemiro'nun biraz da hatalı pasları vardı. Yani United aslında City'ye gerekli malzemeyi verdi ama City Haaland'ı devreye sokamadı. Özellikle yani kim ne derse desin Van Bissaka inanılmaz bir performans gösterdi. Sol bek Malaysia inanılmaz bir performans gösterdi. Her ne kadar Luke Shaw'a ben savunmada güvenmesem de Maguire'dan daha iyidir Martinez'deyken. Yani aslında her şey özetliyordu. Sonda Erik ten Hag, ben sana hatta mesaj atmıştım o sırada. 3 değişiklik yaptı Erik ten Hag. 85'te galiba ya da 90'a yakın. Maguire girdi, McTominay girdi. Yani doldurdu savunmayı ki United'ın asıl amacı bence ilk yarı boyunca birkaç tane daha fırsat yakalamışlardı. Rashford araya kaçmış. Rashford'un değerlendiremediği pozisyonlar var. Yani gerçekten kontralarla City'yi zorladılar. Ama City top elindeyken hiçbir şey yapamadı. Yani United kapandı. Haaland'a top gitmiyor. İşte top çevriliyor. Saçma sapan basit hatalar yapılıyor. Akeyleri çıkıyor işte. Kanji'leri çıkıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hiçbir şekilde United'ı açamadılar. Ki United'ın hücum hattında da yani hiçbir şey yapamasalar bile bizim zaten kızdığımız nokta buydu. Abi koşun. Sadece hızlı koşun. Yani bir Adana Demirspor oyuncusu vardır ya, kanatlara her zaman hızlıdır. Abi o kadar koşun, top size gelecek zaten bir şekilde. Ama işte o skandal kararla belki City'nin nasıl diyeyim, sezonunu etkileyen bir olay oldu ki Manchester City, ben hala inanmıyorum öyle ligden kopacakmış. İşte United ensesine gelmiş falan. Guardiola da yani Conte gibi belki çok duygularını dışa vurmuyor ama çok sert bir konuşma yapmıştır. Ki maçtan önce şu konuşuldu Okan, biliyorsun. Hani İlkay Gündoğan'ın bir açıklaması varmış. Mirror'da okum. Şunu söylemiş takım arkadaşlarına. Yani derbiye çıkıyoruz. Gerekli arzu, gerekli açlık, gerekli hırsı görmüyorum demiş. Ki sahada da ben bunu göremedim sitede. Yani bence bu United'a çok yardımcı oldu.
Ben şöyle söyleyeyim. İlkay'ın açıklamasını ben takip etmemiştim. Haberim yoktu. Ama kafamda kurduğum ve Manchester City'de gördüklerimden elde ettiğim verilerle oluşturduğum fikri direkt sağlamasını yapan bir açıklamaymış. Ben Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'nin ilk kez bu kadar doymuş, ilk kez bu kadar mücadeleden, arzudan, hareketlilikten uzak bir şeyleri bırakmış halde olduğunu görüyorum. Bu benim için enteresandı. Hatta şöyle de bir şey var. Erling Haaland'ın sözleşmesinde ayrılmasını kolaylaştıracak madde koymuş olması beni mutlu etti. Çünkü bu gidişat devam ederse ben Guardiola'nın devam etmeyebileceğini düşünüyorum. O bir realite olarak benim kafamda kendini iyice göstermeye başladı. Çünkü maçı izledim, yoldaydım, 90 dakika boyunca izleme şansı elde ettim. Bir ara şu oldu ilk yarıda. Manchester United 11 kişi kendi yarı sahasında çok güzel bir formasyonla, çok güzel bir alan paylaşımıyla beklerken Bernardo Silva bir ara şöyle oldu. Manchester City o kadar hareketsizdi ki Bernardo topa bastı, etrafına baktı. Bir pozisyon sonra tekrar merkezde Bernardo'ya top geldi. Bernardo böyle kendi etrafında Silvinho'nun hareketi vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Kendi etrafında dönerdi böyle. Kendi etrafında ayanaklanda yapardı, doğru. Kendi etrafında dönmeye başladı adam topla. Manchester United'lı oyuncular gelmesin, gitmesin, biz yerimizde iyiyiz diyor. City'li oyuncular da ne yapacak bakalım diye kenardan böyle ellerinde çekirdekle izliyorlar. Ben orada zaten işlerin sıkıntılı olacağını tahmin etmiştim biraz. Ki dediğin gibi Manchester City'nin arkada risk alıp Ake'yi öne, Akanji'yi öne doğru yolladığı anlarda arkada pozisyonlar da yakaladılar. Malasya'nın bir çıkışı vardı. Orada bir şeye çarptı. Kyle Walker duvarına çarptı. Öyle bir şansları vardı. Ondan sonra Bruno Fernandes'in uzun pasında Rashford kaleciyi geçen topta Ederson'un o deli çıkışlarından birinde Akanji'yi vurdu topu. Çizgiden çıkarıldı top. Ya bunlar ince ince sinyallerdi. Offside belki hani bir yani işte özellikle bu güzel bir şey. Pep Guardiola'nın takımında offside'dan gol yemiş olmak bir bahane değildir. Maçın bu tarz yenen bir golle değişmesi, takımın lehine değil aleyhine dönmesi belki de onun için bir daha öfke konusu olabilir. Gerçekten öfkeleneceği bir şey bana göre. Çok şaşırdım. Jack Grealish çok istekli, arzulu hale geldi. Oyunu daha çok force etmeye çalışıyor. Şey yani papyonunu çıkarmış, ben onu söyleyeyim. Bizim kendi aramızdaki güzel bir tabirdir. Yani maça oynamaya değil, başkalarını oynatmaya çıkmış versiyon. Özellikle NBA izlerken bunu söyleriz. Nikola Jokic için çok kullandığımız bir tabirdir. Jack Grealish City'ye geldiğinden beri o konumdayken ya tamam ben de büyük bir yeteneğim, iyi bir futbolcuyum, artık ben de oynayabilirim moduna girmişken, Haaland gibi oyuncum varken, takımın geri kalanındaki bu istek arzu düşüşü, ki De Bruyne evet Fred ona nefes aldırmadı ama ben onun vücut şeklinden, jest ve mimiklerinden ruh halinin pek motive olmadığını düşünüyorum. Artık onun ne boyutu var bilmiyorum. Yani o enteresan bir hikaye oldu. United boyutunda da çok uzatmadan bir şey daha söyleyeceğim. United için de Erik ten Hag çok büyük sansasyonlar yaşadı. Daha Dünya Kupası'nın hemen ardından birkaç hafta öncesinde. Sezon başından Dünya Kupası'na kadarki süreçte de bazı çalkantılar oldu. Ronaldo merkezli tartışmalar yaşandı. Ama kazanan adam haklıdır. Kaç haftadır kazanan bir Manchester United
adam var. Kazandı mı?
Gerçekten adam kazandı yani. Bunu söylemek lazım. Ronaldo şu an Arabistan'dayken Erik ten Hag Manchester City'nin bir puan arkasına yerleştirdi takımı. Baktığın zaman da Arsenal City arasında 8 puan varken Arsenal United arasında da 9 puan var. Kimse böyle bir şey hayal etmiyordu diye düşünüyorum bu sezonun geri kalanında. O yüzden enteresan. Yani senin de söyleyeceklerin varsa dinliyorum. Oradan sonra da bu transfer hikayesine başlayalım.
Ya ben Manchester City yani United zaten şu an övgüleri hak ediyor. Sadık oyunda yani. Dediğin aslında çok doğru Okan. Yani Manchester City'de o dediğin ya, Bernardo Silva durdu. Ya şöyle kareleri çok gördüm. Ederson'un ayağında top. Hani biliyorsun klasik forvet basar. Ederson topu eline alır. Oyunu açar. Hani bir oyuncu eksiltirler. Hem zamandan yerler. Rakip de bekliyor. Top Ederson'a gittiğinde United'lı oyuncular zaten ceza sahası içinde hiçbir baskı yapmıyordu. Evet yaptıkları pozisyonlarda oldu ama genelinde eğer böyle bir top yaşandıysa, böyle bir pozisyona gidiliyorsa, yani durağan dakikalar içindeysek United'lı oyuncular bir set gibi karşısında duruyordu. City'de top ayağında Ederson hiçbir şey yapamadan bekliyordu. Yani hiçbir hatta bir taç sahnesi de vardı aynı şekilde. Çok saçma sapan bir taç kullanıldı. Direkt Guardiola'ya baktım orada. Hani tepkiler belli ediyor her şeyi. United kalabalık dizilip City'yi kitleyince, City'de de o dediğim motivasyon mu eksik, ilk ayın dedikleri mi ya da Guardiola'nın maç sonu hani Premier Lig'i kaybedebiliriz umursamıyorum dedi. Yalan. Yani ben Guardiola'dan daha çok hani daha çok umursayan bir adam olduğunu düşünmüyorum. Evde yani tırnaklarını yiyerek deli gibi plan yaptığını düşünüyorum. İşte kime kızsam, kimi düzeltsem, kimi değiştirsem, çünkü tehdit yani bir şekilde oyuncuları tehdit edebilen bir adam. Yani Sané'yi de yollayabiliyordu. Ferran Torres'i de yollayabiliyordu. Yani bir anda kapıyı da gösterebilecek bir adam. City bir anda çılgın bir transfer de yapabilir. O da çılgınlık olabilir. Yani tekrar dur bakalım. Gerçekten açlık isteyen oyuncu var mı diye. Ama sürekli vurguladığı şey Guardiola dediğin doğru aslında. Ya bilmiyorum ayrılık olur mu ne olur bilmem ama sürekli hep onu açık kapı bırakıyor zaten. Ve kalma nedeniyle gerekli açlık arzu seviyesi yüksek hala büyük takımlara kafa tutabiliriz. Bu beklentiyle burada kalıyorum diyor. Ya bu bir tehlike. Yani işin boyutunda City tarafında ben hala diyorum ligden düşmezler, tepki gösterirler ama bunun karşılığı ya bilmiyorum Guardiola'nın kafasında bunun karşılığı sadık görüntü değildi. Buna %100 katılıyorum. Bernardo Silva ne kadar yetenekli bir adam. Topu alıp dikine gidebilen, oyunu açabilen, hani Grealish'ten bile kendi paslarıyla faydalanabilen, Cancelo'yu ileri ittirebilen, Kevin De Bruyne'ye alan açabilen bir adam. Ve sen bu adamın topu alıp durduğunu söylüyorsun. Ya bu büyük bir skandal. Ya derbi olaylıydı, geçti gitti. Belki biraz daha heyecan kattı lige ama bilmiyorum. City tarafında da dediğin gibi bir şeyler olabilir, hareketlilik olabilir, bir değişiklik olabilir. Yani bir transfer ihtiyacı olabilir ya da bambaşka hareketler görebiliriz. Odak noktası ne olur bilmiyorum. Sonuçta artık zirveye bakarken bir yandan da dediğin çok doğru. Yani erikten hakkı övmek lazım. City'nin ensesine yapıştı. Bu da tehlikeli bir durum. Yani artık ikincilik de riske girmeye başladı.
Yani Manchester City için şöyle bir senaryo olabilir. Artık Şampiyonlar Ligi kazanma vaktimiz geldi. Çocuklar gibi bir ruh haline bürünmüş olabilirler. O özel olur. O güzel olur ama izleyip görmek lazım. Ruh halleri benim için çok şaşırtıcı ve hiç görmediğim, alışık olmadığım bir şeydi. O yüzden
Peki Conte'yi kovdurtur mu bu hafta? 6 tane attım.
keskin sirke küpüne zarar. İki hoca da şu an öfke dolu. İki hocanın da gözünü kan hırsı bürümüş
Ya
durumda.
Okan şunu söyleyeyim ya. Conte geçen bir açıklama girdim. Chris Sutton galiba. Conte'nin bahanelerinden bıktım demiş. Ya bu adam bu hale nasıl getirdiniz ya? Yani bu adam bahane falan. Yani o kadar üzgün ki. Bugün bakıyorum yani orta saha oyuncu bakıyor. Kimi sokacak, ne yapacak? Hani bu da biliyor ya. Bu çaresizliği biliyor ama ben de şimdi şunu soracağım Okan yani. Ben bu konuyu özellikle transfere belki buradan bağlanırız. Yani Richarlison'a ya hocam bu paralar falan Richarlison hayatımda görüyor. Affedersiniz ama görüyor. Yani çok gerizekalı bir adam. Ya. Everton'dan bu adamı alıyorsun. Yok Paris ilgileniyor falan. Richarlison oyuna girdi. Yok onun kafasına vuruyor. Saçma sapan hareketler. Abi Richarlison zaten Harry Kane'in var. Sonun var. Moura'yı oynatmıyorsun. Hadi Kulusevski'yi kazandın. Ya abi bu topu kim getirecek buraya yani? Gidiyorsun Richarlison alıyorsun. Orta sahayı doldurdun. Bentancur, Højbjerg, Sar geliyor. İşte Bissouma'yı alıyorsun. Ya Bissouma Arsenal diyorlardı. Neden diyorlardı? Çaka'nın yerini düşünüyordum. Yani. Sen bu kadar yani bu kadro nasıl kuruldu bilmiyorum. Paratici mi ne yapıyor? Löw mi ne yapıyor? Conte artık delirdi mi? Yani transferi buradan bağlanalım. Yani Richarlison hamlesi var. Sonra diyorlar ki genç oyuncu yetiştireceğiz. Ya Richarlison ya saçmalık o kadar. Delirdim bak şu an. Conte gibi oldu biliyor musun? O topu diktiğimiz sahne var ya İtalya'dayken. Onun gibiyim şu an. Bardağı dikeceğim şimdi ama.
Şimdi şuradan bağlanmam lazım o zaman. Double O Talking birinci sezona dönelim. Benim üzerinde sıklıkla durduğum Brezilya'dan ve Fransa'dan oyuncu getireceksen çok doğru araştırmalı, çok doğru oyuncuya yatırım yapmalısın. Karakter sorunu gerçekten karşına sert bir biçimde çıkabilir söylemimin tekrar sağlaması yapılmış durumda. Richarlison Bey Dünya Kupası'nda Martı sevinci yapıyordu. Neydi o Martı mıydı? Neye? Yani Dünya Kupası'nda şampiyon olmadan Martı sevinci yapan adamı Martılar simit diye kapı verir. Gebze feribotunda yakalanı verirsin yani. Öyle bu işler ciddiyetten uzak işler değil artık. Futbol çok vahşi bir spor. Yani tüm spor, profesyonel sporlar artık o noktaya gelmişken Premier Lig gibi bir noktada her şeyi çok daha düşünerek, çok daha planlayarak yapmak lazım. Benim Conte'ye yakıştıramadığım transferler, Conte gibi bir adamın da bu transferlere onay vermeden gelmelerinde okey olacağını da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Richarlison'un gelişinde kesinlikle onayı olduğunu düşünüyorum. Bu takımın kurulumunda belli aşamalarda büyük onayı olduğunu düşünüyorum. Takıma baktığım zaman tam bir 2004 Yunanistan, ya Pini Balili, Sivas Spor, Mehmet Yıldızlı, Pini Balili böyle bir takım görmeye başladım. Çünkü arka taraf
Gekaslar.
Gekas'ta arka tarafta müthiş bir savunma yapalım. Sert, fizikli, güçlü oyuncular. Hücuma gelince de işte Kane üretir, Son üretir. Yani bu gerçekten Conte bahaneler açıklaması Kristat'ın yaptıysa aklı başında da bir adamdır. Hiç şaşırmadım. Doğru bir tespitte bulunmuş. Hoca bu nedir ya? Bu takım Harry Kane'i forvetten aldık, bağlantı oyuncusuna çevirdik. Bu golü kim atacak? Son zaten önünü göremiyor adam. Zaten gözler... ya ben de şimdi buna okey değilim. Kulusevski okey, yetenekli bir oyuncu. Tamam da ya bu adam ne başardı da neyi gösterdi size? Ya da gösterdiyse Juventus niye sana izin verdi? Çok tartışılacak şey var. Conte herhalde bu sezon sonunda Conte de bana müsaade diyebilir.
Benim büyükleri kumarım biter kadar
değil. Tam benim kumarım biter noktasına
geliyor. Chelsea'ye göz tutar mı ikinci dönem?
O şu an ellerini ovuşturmaya başlamıştır. Todd Boehly paraya kıyıyor. Graham Potter da bu tarz bu seviyeleri kaldıramayacak gibi gözüküyor. Ben ufaktan kaçayım. Graham Potter'la bir takas mesajlaşıyorlar mıdır şu an? iMessage üzerinden hocam gel yer değiştirelim vesaire gibi. Potter da bir suma orada yabancılık çekmeyiz. Şey der büyük ihtimal. Kukureya'yı da götürürüm müsaadenle der. Ondan sonra anlaşırlar. Transfere güzel bağladın. Graham Potter vesaire de ismi geçmişken transferin bomba takımıyla devam edelim bence. Chelsea önce Joao Felix'i getirdi. 11 milyon sterlinlik bir kiralık sözleşmesi. Adam uçaktan iner inmez maça çıktı. Kırmızı kartını gördü. Şu an için Joao Felix'in Chelsea'ye maliyeti maç başı da 1 milyon sterlinmiş. Çünkü direkt kırmızı kart yediği için 50. dakikada 50 ile 60 arasında oyundan atıldı. Ama maçı da saymıyorum. İlk yarı müthiş oynasa da. 3 maç kaçırıyor. Kalan maçlar hayırlı uğurlu olsun 1 milyon sterlinden. Bir de adam 2027 yılına kadar da Atletico'yla sözleşme imzalayıp geldi. Üstüne ben şey sandım bu arada. Başakşehir'de Endai Şimi'yi falan aldılar sandım. Öyle bir adam almışlar. Bir sürü oyuncu da getirdiler. Üstüne Arsenal'ın elinden Mudrik'i de aldılar. Bu arada sana vereceğim sözü Chelsea üzerinden ama şuna da bir açıklık getirmeni istiyorum sözü aldığında. Haber yazarken kafayı yemek üzereyim. Mikailo mu? Mihailo mu? Mikailo mu? Nedir bu adamın adı? Her kaynakta farklı geçiyor. Birinde I var, birinde Y var. Adamın adı da enteresan. Getireceklerini merak ediyorum. Chelsea ile başlasa.
Ben de isimde sıkıntı yaşıyorum. Wikipedia'da farklı yazıyor. Transfer Market'te farklı yazıyor. Ben de şey yapıyorum. İki tweetten birinde farklı yapıyorum. Görüntülenme etkiliyor mu diye bakıyorum. İnsanlar nasıl arıyor diye. Şimdi İlk baş şunu söyleyeyim Okan, bilmiyorum kim katılır kim katılmaz. Todd Boehly Graham Potter'a bir tane kürek verdi. Arsayı gösterdi. Graham Potter da mutlu mutlu olayın gerçekliğinden habersiz. Küreği aldı, kazmaya başladı, mezarı kazıyor.
Kendi mezarını kazıyor haberi.
Şimdi zaten işler yolunda gitti. Tamam, bunu anladık. Zaten geçtiğimiz yaz da işte Sterling geldi, hamleler yapıldı. Savunma dedi, yine savunmaya ara transferdi, işte Chelsea hamle yaptı. Hücuma Felix, maliyeti yüksek kiralık olmasına rağmen Mudrik. Yani bu konuya ayrıca değineceğim ben. Ama Graham Potter işler zaten kötü gidiyorken böyle transferler yapıyor. Yani milyonlar havada uçuşuyor. Yani gerçekten Abramovich'i aratmıyorlar. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Ve bunun baskısı daha da artar artık. Yani Graham Potter iki hafta daha, yani bu hafta kazandı evet, ama yine böyle bir sürece girse diyecekler baba biz tamam hani zaman verdik sana, bir değişim sürecindeyiz ama 100 milyon 100 milyon 100 milyon yedik. Bunun karşılığında bekleriz diyecekler doğal olarak. Ve Graham Potter da biliyorsun hani iktidar anlamında arkasında çok güç olan biri değil, halkın adamı. Gariban adam, hemen yenmesi kolay olur. Tehlikeli buluyorum Potter için bu olayı. Ki ben geçen gün bir mesaj attım. Bu çılgınlıkta bir Mourinho daha dönemi görür müyüz dedim. Neden olmasın?
Ya şunu sözünü keseceğim. Graham Potter da gidip ben istemedim bunları. Ben istemedim diye ağlayacak en sonunda. Ben Kukureya'yı zor getirmişim. Ben ekmeğimi taştan çıkaran işçi adamım. Siz bana neler verdiniz diye yangın yapabilir. Onu da eleştirmem.
Yani ben zaten ona senin dediğin çok doğruydu. Nasıl bir olaya düştük diyordur kesin. Çünkü Brighton'da da geçen gün Emre Özcan da tweet atmış. Hani Brighton'a gelen hoca gideni aratmadı yani. Üstüne de koyup oynatıyor şu an Brighton'ı. Ve Trossard'a rest çeken bir dezerbi var. Potter diyordur yani nereden nereye geldik. Neyse abi, şimdi Felix transferi, herkes şu yorum yaptı, ben de katılıyorum. Eğer Felix'i gol atması için getirdiyseniz bu çok riskli bir transfer. Yani Felix çıkıp 20 gol atacak bir adam değil. Sen ileride Havertz'ten hadi bugün karşılığını verdi ama uzun vadede ben hala diyorum. Gerçek bir santrofor, gerçek bir golcü değil. Aubameyang skandalı var zaten. Bunu sen çok iyi yorumladın. Hani yüzüne baktığımda bile endişesini anlıyorum. Kafadan bitmiş yani. Neden Arteta'nın böyle res çektiğini şu an daha iyi anlıyorum. Bunun dışında Mudrik olayında şöyle bir olay var. Adam bir aydır Arsenal'a gelmek için işte Arsenal görüşürken yok Instagram'dan story atıyor. Yok işte post atıyor. Arsenal diye deliriyor. Arteta altında oynamak istiyor diyor falan. Uzun bir süreçte Fabrizio Romano bile Arsenal diyordu. Son iki günde tekrar Arsenal'a gelmesi konuşulurken Chelsea devreye girdi. Deli gibi para ödendi. Ben oyuncuyu tanıyorum. Ben oyuncuyu beğeniyorum. Ama şimdi düşündüğüm zaman bunu seninle de konuştuk. Zaten Arsenal o bölgede uzun vadede geleceği olan yani artık kendini kanıtlamış isimlere sahip. Belki Chelsea yeni bir Hazard yaratmak istiyor. Ne bileyim yeni bir yıldız yaratmak istiyor. Belki Sterling, Mudrik yapıp işte Felix ileriye Kai Havertz atacak. Bunun planını yapıyor ama dediğim olay şu. Harcanan para çok yüksek transferde. İhtiyaç gerçekten ihtiyaç bu mu? Bu bir soru işareti benim. Çünkü hala bir hücum hattında bilmiyorum ben gidip Mudrik'i alacağım Chelsea'nin yanında olsam o Osimhen'i alırdım.
Ya hocam arka taraf dedeler, ön taraf bebeler. Böyle takım mı olur ya? Thiago Silva'nın ablası mı karısı mı tweet atıyor ondan sonra. Thiago Silva forvetle oynasın diye. Bu takım önce bir doğru omurga oluşturmaya çalışsın.
Evet, evet.
Ondan sonra konuşuruz. Geçen sene takımın omurgasını oluşturan herkesi haraç mezat gönderdiniz. Takımda tutamadınız. Ondan sonra istersen 200 milyon euroya kimi getirirsen getir. Sen söyle benim de ekleyeceklerim olacak zaten.
Yani durum çok karışık. Dediğim gibi ben bunun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Mudrik konusunda da Chelsea hayırlı olsun. Ben Arsenal'ı çok istiyordum. Ama sonra bir düşününce dedim ki bu paralara gerek yok. Sonra bir İngiltere'de ne konuşuluyor, ne yapılıyor diye baktım. Gary Neville şöyle bir yorum yapıyor. Mudrik oraya gitti ama forvet cehenneminin içine düştü. Umarım kendini parlatır diyor. Ama Arsenal'da pişman olabilir diyor. Diğer tarafta diyenler işte Paul Merson şunu diyor. Arsenal bu paraları zaten harcamamalı diyor. Çünkü liderler. Koz onların elinde. 80 milyon, 70 milyon çıkmışsın. Oyuncu tamam demiş ama kulüp anlaşamıyor. Tamam abi devam et diyor. Çok karışık bir durum ama Chelsea ilk Chelsea ile konuştuk. Ben Chelsea'nin tam olarak karşılığını alan transferler yaptığını düşünmüyorum.
Yani bana soruyorsan Chelsea'nin zaten yaptığı transferlerdeki mantığı çok irdelemek lazım. Baştan aşağı...
Aklıma ne geldi biliyor musun Okan?
Dinliyorum.
Bizim bir FM sürecimiz vardı hatırlıyorsun. Sen takımı yönetiyordun. Ben sana o hangi mevkiye oyuncu istiyordun diye kendim transfer... Yani ben başkandım sen menajerdin hatırlıyorsun üniversite.
Evet.
Sana bir forvet hattı kurmuştum hatırlıyor musun?
Aman Allah say istersen.
Yani Benzema'sından Ronaldo'suna kadar. Mbappé'si daha gençken hepsini almıştım. Ve sana demiştim ki kupayı getirmezsen seni tekme tokat kovarım demiştim. Şu an Graham Potter da onu yapıyor yani. Doldurdukça dolduruyor, doldurdukça dolduruyor. Dediğin çok doğru. Omurga olmazsa hiçbir şey olmaz abi. Thiago Silva'nın yerine Monaco'dan çocuk getiriyorsun. Tamam çok iyi yetenekli. Ama hemen alabilecek mi yani formayı? Ya da ne kadar sürede monte edeceksin? Yani. Savunma attı gerçekten Kaan'ı gibi. Yani bir Burak Yılmaz, prime Burak Yılmaz olsa Chelsea'ye 4 tane atar diyorum.
İçinden geçer hepsini. Chelsea için şöyle bir açı var. Ben baktığım zaman tamam Lukaku olmadı. İkinci aşı tutmadı. Timo Werner bence skandal. Hatalı bir transfer. Skandal. Ya bir de şu var. Chelsea'nin geçmişteki başarısız santraforlarına dönüp bir bakalım. Fernando Torres'inden Shevchenko'sundan. Bir dönem Cashman'ı bile oynadı bu takımda. Baştan aşağı böyle al. Bu takımın ihtiyacı olan, bu takımda tutan forvet tipi belli. Didier Drogba orada heykel gibi duruyor. Lukaku'ya gittin olmadı ama o da işte demek ki karakterle alakalı. Sen önünde hazır reçete varken başka şeyleri kovalamayı bırak. Yani bu takımda Kai Havertz ya bir forvet değil.
Hocam yazıyorum sürecek? Ya. Osimhen'i alsınlar gidip
Doğru. Osimhen gerçekten en azından önceki reçeteye uygun bir transfer olacaktır. Ya baktığın zaman her yerde oyuncu var. Her pozisyonda oyuncu var. Gerçekten Graham Potter şu an kara kara düşünüyordur. Sezon sonunu görürsem ben bunların yarısından çoğunu göndereceğim diye de ellerini ovuşturuyordur.
Öyle hani bir haber de var bu arada. Yani büyük bir kesik bir planı varmış yani. Başkanla da konuşulup inanılmaz bir kadroyu boşaltma planı varmış.
Ben şuraya bağlayacağım. Biz geçen haftaki podcast'te Abramovich'in paralarına ne oldu diye konuşuyorduk. paralara ne olduğu belli oldu. Todd Bowley Ukrayna'ya parayı göndermeden önce ince ince oradan tırtıklıyor. 100 milyon, 100 milyon, 50 milyon, 50 milyon, 10 milyon, 10 milyon. O belli oldu. Chelsea gerçekten karanlık bir durumda. Tabii şunu da sormak lazım adama. Yani Potter Hoca'ya da sormak lazım. Demek ki iyi araştırmadı. Yani ya da iyi görüşmedi. Karşısındaki insanlarla iyi bir... Sonuçta sen seçilecek adamsın ama Chelsea'nin o dönemki durumuna baktığın zaman seçen de sendin. Graham Potter'ın sahip olduğu rüşt, sahip olduğu popülerlik, sahip olduğu itibarla Chelsea'nin o dönem düştüğü sıkıntılı konum bir araya geldiğinde, yani yönetimle, yönetim kuruluyla oturduğunda ben şunu istiyorum, şunu bekliyorum, şunu ortaya koyacağım ama bunu ortaya koyana kadar şu kadar zaman istiyorum gibi şeyleri sunmamış ya da Todd Bowley ile tanışmamış. Bu takımı gerçekten şu an ben adım adım Graham Potter'ı yeme operasyonu gibi izliyorum. Hani adam yöneticiliği bırakmış, işi gücü bırakmış. Ben Graham Potter'dan, ya yani Graham Potter'dan kurtulmak için 100 milyon, 50 milyon adamım, bu direkt adamın tazminatını ver gitsin. Çok enteresan bir yapı. Sporda Amerikanizasyon hikayesiyle Mehmet Demirkol'a bir selam çakalım. O Chelsea boyutu tartışmalı. Chelsea'yi çok uzun konuştuk. Zaten önümüzdeki haftalarda daha konuşuruz. Ben Crystal Palace'ın bugün yenmesini bekliyordum Chelsea'yi, açık söyleyeyim. Orada da Crystal Palace'a bir eleştiri yaparız. Bu hücum hattıyla nasıl bu kadar gol atamaz bir takım? O da bir saçma sapan bir şey, hikaye ama. Arsenal'a şöyle bağlayacağım. Baktığın zaman kesinlikle Arsenal'ın ihtiyacı olan bir forvet oyuncusu. Gabriel Jesus'un sakatlığının daha uzun, yani beklenenden daha uzun süreceğini bugün Arteta söyledi. Sezonun son aylarında dönebilir ama bir süre daha ondan yoksunuz dedi. Martinelli'nin oynadığı oyun, Saka'nın oynadığı oyun malumumuz. Üstüne üstlük Emile Smith-Rowe iyileşti. Mudrik gibi adamı getirdiğin zaman Saka'yı zaten şu an kesemezsin. Saka'yı şu an dünya üzerinde kesecek adam yok. Yok, tartışmasız. Bu 2-2 daha 4. Martinelli oyunun içerisinde takıma kattığı şeyler, Arsenal'ın oyunu içerisinde Saka'ya kayan ilgiden sonra yarattığı aksiyonlar, fırsatları değerlendirmesi onu özel bir yere koyuyor. Emile Smith-Rowe sakatlanmasa zaten Martinelli Smith-Rowe kavgası izleyecektik takımda. 80 milyonu verdin. Gelseydi olurdu, gelmedi. Şimdi çok güzel Arsenal'ın hücum hattı için harcayabileceği, yani santrafor için harcayabileceği bir para var. O açıdan oradan bir transfer bekliyorum. Tekrar not düşmek istiyorum Arteta hocama. Ben dediğim gibi bu sezon Arsenal'ın şampiyon olacağına asla inanmıyordum. Sana bunu defalarca söyledim. Sen şampiyonuz şampiyonuz desen de ya kardeşim Haaland'lı bir City var burada, nasıl şampiyonsunuz diyordum. Müthiş bir oyun. Tartışmasız şapka çıkarıyorum ama Muhammed Elneni'ye düşersin, sakatlık yaşanır. Ondan sonra başını taşlara vurursun. Bir ön libero da düşünülebilir. Arsenal konusunu da öyle kapatayım. Onun dışında Premier Lig'le alakalı şuraya bağlayıp senin fikirlerini istiyorum. Wolverhampton'da bir orta saha şeyi var. Yani transfer listesini açmış şu an Lopetegui. Satılık listesine basmış FM'de. Satılığa çıkmış, tüm orta sahalara teklif götürüyor. Kim gelirse, kim varsa getiriyor. Yani en son Mario Lemina'yı getirdi. Mario Lemina'nın
kurtarıcı dedi. Da,
şey yani hani geçen gün gördüm bilmiyorum. Joseph maçtan sonra Instagram'da Türkçe şarkılar dinleyip söyleyip ağlamış. Mario Lemina da Wolverhampton'a imzaya giderken düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya dinleyerek gitmediyse hiç bilmiyorum. Adamın kariyeri hani bitti derken bir anda kendini Wolverhampton'da buldu. Wolverhampton yorumu istiyorum. Bir de üstüne şuna yorum isteyeceğim. Ben onun içeriğine de girdim. Wolverhampton'ın 5. orta saha transferinden sonra bir Liverpool'lu taraftarın, ki mavi tiki de vardı, bayağı takipçili bir taraftar herhalde, community'de aktif. Bu Wolverhampton'ın bir haftada yaptığı 5 transferi Liverpool 5 yıldır yapamadı orta sahaya demiş. Buraya da bağlarsan çok sevinirim.
Sırayla gidiyorum. Arsenal'dan tekrar söyleyeyim. Dediğin çok doğru. Bir ön libero, bir forvet kesin. Ki bunun sebebini sadece bu sene için değil, artık seviye farkı oldu diyorsak seviye farkını korumak lazım bunun için. Yani City'nin nasıl geçmişte yaptığını ya da Liverpool'un yapmak istediğini, yapmaya çalıştığını, yavaş yavaş yaptığını, ki Liverpool buna geç kaldı. Yani o Big Three dediğimiz yani NBA'den bahsetmiyorum ama o hücum hattını bozduktan sonra bir boşluk yaşadı ve sarsıldı. Arsenal bunu yapmamalı, evet bir geçiş süreci ama doğru adımlarla bu kaynakta varken seviye artacaksa bu şekilde artsın. Buradan dediğin ikinci başlığa geçeyim. Yani yapılan transferler hamleler, saçma sapan olaylar yani. Hatta direkt Lemina ile bunu bağlayayım. Abi çıkıp sen Lemina bunun kurtarıcısı. Yani Lemina Southampton'la can çekişiyordu biliyorsun. Premier Lig'e veda etmemek için. Adam bir Galatasaray'a geldi demiştir o zaman. Oh be ligin dibinde değiliz demiştir. Galatasaray geldi orada da işler yerinde gitmedi. Kurtarıcı olarak Lemina'yı düşünmek çılgınlık. Hani bunları ben Fulham'dan falan beklerdim. Fulham ama biliyorsun geçmişte de onunla çalışıp dersler aldığı için bu sezon daha farklı bir transfer politikası izliyor. Yani Wolverhampton'ın yaptığı çılgınlık. Yani Ruben Neves'in varken yanına Lemina falan koymak kendi başına sıkmaktır bence. Kurtarıcı falan da olmaz ki saçma transferlerde bilmiyorum eleştirileceğim büyük ihtimal ama Weghorst transferi skandal bir transfer. Buna da ne kim ne derse desin saçmalık üstüne saçmalık. Yok baskı yapıyormuş yok. Şey ya ben başka bir adamı izliyorum ya da insanlar Weghorst'un yüzünü Benzema olarak falan görüyor. Arada çok bir fark olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeye de yarayacağını düşünmüyorum. Gereksiz bir Hollanda peşkeşi olarak görüyorum ben. Yükseldim ama abartıldı yani. Çok abartıldı. Bu transferler şu an yani yapılan hamleler, çılgın hamleler işte atıyorum. Nasıl diyeyim? Nottingham Forest aynı şey söylüyor. Ulan 22 tane adam almışsın geçtiğimiz yaz. Hala diyor ki transfer. Ne yapalım sana? Başkan Ali Koç mu olsun? Hani sürekli 22 transfer yapan bir başkanla mı çalışmak istiyorsun?
Ben Steve Cooper'ın banka hesapları incelenmeli diyorum. Ya bu menajerlerle bir işi var bu adamın. Bu kadar transfer. Adam her yer takımda böyle alakasız oyuncular açıyorsun. Serge Aurier'e gelmiş. Sağ tarafta Renan Lodi oynuyor. Takımın her yerin şey gibi.
Hocam yani, peki şöyle bir şey olur mu?
Milletler gibi takım.
Ebu'ya bir kapı açılır mı? Destek amaçlı.
Ebu'ya bu saatten sonra ancak mentor olarak gider gibi geliyor bana oraya ama yani ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Başka söyleyecek bir şey yok.
Hayır şu an yani baktığında Okan nasıl diyeyim? Hani dedin ya Palace. Mesela bu bağırıyor takım ya. Zaha'nın sözleşmesi bitiyor. Adam gidiyor zaten. Adam gidecek yakmış gibi. Eduard'ı aldım. Bu adam biliyorsun benim bayıldığım bir adamdı. Kendi kafamdaki, zihnimdeki kurduğum kadrolarda inanılmaz faydalandı.
Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. O fiziğe, o çeviklik inanılmaz bir şey bence.
Ya hiçbir şey. Ya Ayev'de Ayev. Ayev abi hadi artık ya. Mesela hemen yarın ayarlayalım şeyde Özgürlük Parkı'nın yanındaki halı sahayı. Yani Ayev'le bu iş olmaz Petrik Hocam. Tottenham maçında abi pozisyona giriyorsun. Eze oynuyor işte atıyorum Zaha oynuyor. İnanılmaz ısırıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Bitiricilik yok. Gol atmıyorsun. Bu kadar efor sarf ediyorsun. Bu kadar fiziksel yorgunluk var. Bu kadar sürekli tempo var. Karşılığı yok. Eduard'dan faydalanamıyorsun. Hala işte ne hamle yapacak? Abi inan, hani dediğin olay var ya Chelsea olayında. Kemik bir yapı var. Kemik bir yapı yok. Bunun üstüne hamle yapmıyorlar. Crystal Palace'da bu yapı var aslında. Yani Patrick Vieira'nın oynatmak istediği futbol da çok belli yani. Bunu ilk geldiği günden beri söylüyoruz. Palace'a seviye atlattı bence. Ama bunun karşılığı, bunun son ödüllendirme noktası, son noktası bu değil. Mesela gidip gerçekten bir forvet oyuncusu bulabilirsin ihtiyacını karşılayacak. Şuraya bağlamak istiyorum. İhtiyacı olan takım hamle yapmıyor. İhtiyacı olmayan takım gelene geçene teklif atıyor ya.
Ben Patrick Vieira için şunu söyleyeceğim. Mustafa Patrick Akçay. Başka açıklaması kalmadı bu işin. Takım yani Tottenham maçıyla analizini yapayım. 45 dakikayı izledim. Paramparça ettiler. Yok ettiler. Böyle bir şey yok. Sağdan Eze geliyor. Soldan Zaha geliyor. Araya kaçanlar. Domine eden bir oyun. Dedim ki yani Tottenham'ın bu maçtan sağ çıkma ihtimali yok. Klasik o her maçı izleyenin başına gelir. Devre arası oldu. Başka bir şeylere daldım. O sırada da maç golikte işaretliydi galiba maç. Bir mesaj geldi. Aha dedim Palace attı galiba. Hop Tottenham. 2 dakika geçti. Bir tane daha. Ne oluyor oğlum dedim. Maçı açtım. Bir baktım 4-0 Tottenham maçı kazandı. Ya dedim Patrick Vieira önce bir şapkayı önüne al. Bu takım nasıl böyle gol atamadan bu maçtan ayrılır? Akıl mantık almaz. Jan-Philipp Mateta'yı aldın. Mateta ilk 11'i göremiyor. Otson Eduard'ı aldın. Adam ilk 11'i göremiyor. Takımın en çok oynayanı Zaha'dan çok Jordan Ayew olabilir yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bazı şeylerde analizi doğru yapmak lazım. Oynamak istediğin oyun belli. Buna saygı duyuyorum. Ama oynamak istediği oyunu sonuçlandırabildiği sürece anlamlı olan bir oyun. Yani sen rakibe fizik üstünlüğünü, hızını dominasyon olarak kullanmak istediğin anda Demek ki arkada kompak oyunu, ön tarafı hızlı taşımak, üçüncü bölgeye çok hızlı taşımak ve orada çabuk bir bitiriş yakalamak istiyorsun. Bunu yapabilecek oyuncular var ama gol atamayacak oyuncular mı? Bu iş sürdürülebilir bir boyutta devam etmez. O anlamda Crystal Palace'ın Crystal Palace'ın bence ihtiyacı forvet de değil, yedek kulübesindeki adamları sahaya koymak bence. Öyle bir çözüm önerebilirim Patrick Vieira'ya. Peki Liverpool ne olacak hocam?
Ya ben şimdi dedin ya az önce bu Arsenal şampiyon olur, sen City var, sen bana inanmadın. Ya burada çok geçmiş sezonda gitmek istemiyorum. Ağustos ayının ortaları falan herhalde. Bas bas bağırmadım o kadar. Liverpool, dikkatli ol, düşersin. Bunları yaşadın, tekrar aşağı inersin, çıkmak zor olur. Uyardım, kulübü buradan açık bir şekilde uyardım. Bu Liverpool, herkes bana dedi ki City Liverpool tekrar geliyor. Evet abi tamam, Liverpool'un evet oyuncu kadrosu kağıt üstüne çok iyi olabilir. Ama bunun artık o eski verimliliği kalmadı. Orta sahaya baktığımızda senin dediğin o baston tabiri var ya. Hani gerçekten çok büyük riskti. Bunu bas bas bağırdık. Söyledik ihtiyaç var, ihtiyaç var, ihtiyaç var diye. Karşılığı olmadı. Taraftar da %100 doğru ki etkisi yetkisi varsa komünite içinde. İnanılmaz bir destek de almıştı. Biliyorsun Sofyan Amrabat transferi konuşuluyordu. Olmadı. Ya açıkça söyleyeyim abi, fastan mastan orta saha. Bak çok tehlikeli işler bunlar. Klopp.
Düşman olursun.
Çok tehlikeli işler. Beni biliyorsun Okan, ben böyle güvenmem. Böyle ağır topları böyle adamlara vermem ben. Ki performans gösterdi diye. Ama Liverpool'da gerçekten skandallar. Gidip Gakpo, Darwin Nunes. Yani geçen gün bir fotoğraf gördüm Okan. İki ayağını kullanan tek bir oyuncu var. İkisini de kullanamayan Darwin Nunes yazmışlar. Yani Klopp'un evdeki hesap uymadı yani. Karşılığı olmadı. İnanılmaz kopuk bir oyun var. Ki bunu kendi aramızda da konuştuğumuzda söylüyoruz. Savunma hattında da yani back performansında düşüş yaşıyor. Bunun sebebi de çok belli. İnanılmaz bir nasıl şey yaparlar ya, bir elektriklenme olur vücutta, bir toprağa bas derler. Yani oyuncular artık şişti. Koşmaktan şişti. Yıprandı, parçalandı artık. Verimlilik düştü. Yani Arnold'u izliyorum. Hiç alakası yok benim izlediğim adam. Onun dışında yani orta sahada bir Thiago var. Senin şey örneğin var yani, eline de gelirse tehlikeye düşerdi. Aman hocam Thiago'ya bir şey olursa yine geçmiş olsun. Oxlade-Chamberlain falan oynuyor takımda. Ya bu Liverpool'un bu noktaya gelmesi saçmalık üstüne saçmalık. Bundan Arsenal'da da bu örneği verdim. Eğer doğru yerde doğru hamleyi yapmazsan Premier Lig affetmiyor abi. Bunu Thomas Frank bile söylüyor Brentford'da. Burası zor bir lig yani. Doğru takviye yapmazsan bir anda aşağı itiyorlar seni. Liverpool'da bana, ben çok çok transfer yaparım Liverpool'a şu an. Sadece orta sahaya da değil.
Her şeyi bir kenara. Şunu söylemek istiyorum. Senegal'den çıkan bir delikanlı. 30'luk bir delikanlı. Bir kulüpten ayrıldı. Yaşananları görüyorsun. Sadio Mane'nin ahı var. Mo Salah. Senin üzerinde arkadaşının ahı var. Siz Sadio Mane'nin hakkını yediniz. Sadio Mane'yi gözden çıkardınız. Mo Salah'a kandınız. Ne oldu? Nerede Mo Salah? Nerede oyunu domine eden adam? Mane, ya Salah'a çok üstüne gidersek Mane arkada ağzımıza şimdi bir tomar yapıştırır diyen rakipler. Aa Mane yok. Dönelim bakalım Salah'a dediler. Salah çoğu maçta kayıp gençlik. Darwin Nunez zaten önce bir dil öğrensin. Futbol topuyla konuşuyor. O Nicolas Cage'in mi? Yok pardon. Tom Hanks'in filmiydi. Tom Hanks'in o futbol topuna kanıyla yüz çizip izlediği halde adam tesiste kendi kendine topla konuşuyor. O kadar içi dışlı olmuş ki artık gol atmayı da unuttu. Liverpool'un şöyle bir boyutu var. Alex Oxlade-Chamberlain'in bu takımda ne işi var gibi konuşmalar dönerken bir yerden sonra, bu adam bitti artık gönderelim derken, geçen gün bir baktım takımın kurtarıcısı olarak sahaya çıkıyor Alex Oxlade-Chamberlain.
Düşün nereye geldik, nereden nereye.
Şu an Alex Oxlade-Chamberlain'i annesi babası kurtarıcı olarak sahaya koyması, biliyor musun?
Ya çok çok gerçekten yani Klopp, biliyorsun United gibi onların da bir satış süreci olması bekleniyor. Nasıl bir yatırım yapılacak, nasıl bir şeyler yapılacak hiçbir fikrim yok. Tottenham'a da biliyorsun Paris Saint Germain'den bir yatırım gelebilir diyorlar. Çok garip şeyler dönüyor ama yani Oxlade-Chamberlain kurtarıcı oluyor. Sürekli sakatlanan Thiago'ya bu kadar yük biniyor. Ya ben Liverpool konusunda hiç alçak gönüllük yapamayacağım. Bakın ben bas bas bağırdım. Mane'yi tutun, Salah'ı gönderin, para kazanın. Klopp bu şekilde olmaz, transfer yap dedim.
Bunu dünyada söyleyen tek adam ve gerçekten haklıydım biliyor musun? Yani zaman seni haklı çıkardı.
Yani ben bas bas bir, yani birazcık dinleseydim Liverpool'dan birileri. Bütün çıkış yollarını, ya ben çünkü bunları çok gördüm. Kendi tuttuğum, desteklediğim Arsenal'dan çok gördüm. Yanlış hamleler yapıldı. Yani dediğin çok doğru. Ah var, iki top atmadın Mane'ye. Adamı mutlu etmediniz. Her topu kaleye vurursan adam delirir. Gider.
Ya asist yapıp tutamadın çocuğu.
Yani skandal üstüne skandal oldu ve asıl tehlike şu Okan. Yani süre de bayağı uzuyor ama bunu böyle özel bir şey olarak veririz. Ara transferde konuşuruz. Yani konuştuk diye gösteririz. Şunu söylemek istiyorum. Firmino geldiğinde harcanan paranın karşılığı olacak mı diyorum. Salah geldiğinde evet Roma'da inanılmaz bir performans göstermişti. Bir beklenti vardı. Mane geldiğinde zaten lig içinde kendini kanıtlamış bir oyuncuydu. Tecrübe olarak daha iyiydi. Ama şu an baktığın zaman Darwin Núñez dil konusunda bile örnek verdim. Bunun dışında Gakpo bu seviyede karşılık verebilecek bir oyuncu. Bana sorarsan Gakpo'ya yatırım yapmak yerine altyapından çıkarttığın bir oyuncuya Sakai gibi mesela yatırım yapmak daha mantıklı. Ligi tanıyor, tempoyu tanıyor. Buradaki rekabet düzeyini biliyor. Yani Hollanda Ligi çok skandal bir ligdir. Çok aldatır oyuncuyu yani. Yani bu, ben de bunu sorayım sana. Liverpool bu kadroyu değiştiriyor. Evet doğru yani. Gerekli olan bir şeydi bu. Bunu yapması da normal karşılıyorum. Bunu hatalı bulmuyorum ama bu oyuncuların üstüne hep dediğimiz olay kaldıramayacakları yük de verilmiyormuş.
Ya kaldıramayacağı yük veriliyor. Bir de şu var. Ya sen örnek veriyorum, evinin çatısı akıyor. Sen çelik kapı yaptırıyorsun. Örnek veriyorum. Yani ne gerek var? Nereye ne yapacağını bu kadar planlamamak. Ben mesela şöyle bir analizim var. Bunu uzun uzadıya konuşmuştuk seninle. Şu Liverpool yapısında Joelinton transformasyonu görebiliriz yani Gakpo'dan. Abi orta sahada oyuncu yok. Gel sen orta saha oyna evladım. Dirisin, irisin. Koşuyorsun. Gel bir 8 numara çıkaralım senden gibi bir şey yaşanabilir. Liverpool'un
Ama
gideceği
Okan bir
çok
şey
yolun.
söyleyeyim mi? Biz şunu söylemiştik Eddie Howe'a geldiğinde Joelinton orta saha falan değil. Demiştik ki ya bugün böyle yani. Ben Liverpool'a bunları da söyledim. Newcastle'a şunu söyledim. Acaba hoca dedim Joelinton orta sahada kullanır mı demiştim. Adam bir anda merkez orta sahada çıkmayan bir oyuncu haline geldi. Fizik. İşte gösteremediği yeteneği gösteremediği tekniğini gösterebilen bir oyuncu. Hani Liverpool'da fiziksel üstünlük de yok şu an Okan.
Liverpool'da fiziksel üstünlüğe dair hiçbir şey yok. Liverpool'da fiziksel üstünlüğü olan oyuncular geriye gitmeye başladı. Yani en son hangi maçı izledik? Brentford Liverpool maçını izledik evde arkadaşımla. Takım Brentford tamam fizikli bir takım, arka tarafta fiziğini dayatan bir takım ama sahanın her parselinde ezdiler Liverpool'u. Jürgen Klopp da bence motivasyonunu kaybetmiş durumda. Ya tabii bir saati bulduk. Böyle giderse bir saatte geçeceğiz. Özel bir kayıt olsun bu. Ona göre paylaşımını yaparız ama hala Jürgen Klopp geride Brentford'a karşı. Brentford'da da Wissa adam hakemi ikna edene kadar 5 tane gol atacaktı neredeyse. Atıyor vardan dönüyor, atıyor vardan dönüyor. Hani Jürgen Klopp'un motivasyon olarak çok sıkıntıda olduğunu düşünmeye başladım ben. Fabinho'yu oyunda tutuyor. Kardeşim geridesin. Önden hala Thiago'yu oyundan çıkarıyor. Yok Harvey Elliott oyundan çıkarıyor. Curtis'i oyuna atmıyor. Fabinho 90 dakikayı bitirdi. Ya geride olan bir takımda Fabinho nasıl 90 dakikayı bitirir? İkinci yarıda maça çıkıyor. Bir baktım Van Dijk'i çıkarmış. Lovren nereden çıktı? Lovren beni andı. Daha
Aman
doğrusu
hocam, aman hocam, oralara gidersek
Ali Ece beni andı diyeyim. Joel Matip'i aldı oyuna. Yani Jürgen Klopp'un kafası gerçekten karışık. Onu ben çok net söyleyebilirim. Bu arada bu ne de tarihe not düştüğümüz noktalardan biri olsun. Ben bugün Guardiola için bunu söyledim. Conte için bunu söyledim. Klopp da benim üçüncü sezon sonunda Davidson'ların böyle
yakıyorsun
bir tık tık tık tık kıyımdan geçtiği bir sezon sonu izleyebiliriz. O enteresan bir noktaya gitmeye başladı çünkü.
Bilmiyorum öyle bir şey de olursa Liverpool gerçekten o karanlık günlere tekrar geri dönüşler yapabilir. Ama para harcama konusunda ya da transfer ya bir de ya beklediğimiz hamleler de bilmiyorum. Gakpo mesela United diyorduk Liverpool'a geldi. Modric Arsenal diyorduk Chelsea'ye gitti. Şu an biliyorsun. Asıl ben şunu sormak istiyorum sana. Kaydın başında bu konuya değinmiştim. Roberto De Zerbi Trossard hakkında inanılmaz açıklamalar yapıyor. Yani burada koç benim. Soyunma odası kuralları ben koyarım. Ben onun gitmesini istemiyorum. Onun için sabrım var ama aklını başına alsın. Ben burada %100 çalışacak oyuncular istiyorum diyor. Acaba diyorum, Mudrik transferinde başarısız olan Arsenal hem daha ucuz, hem daha iyi gün, hem rotasyon yapar, hem ilk 11'deki oyuncuları kesmeden orta yolu buluruz deyip Trossard'a yönelir mi?
Az yakar çok kaçar deyiminin. ya şunu söyleyelim. Erik ten Hag'da bahsettiğimin birebir aynısı. Kazanan adam her zaman haklıdır. De Zerbi kazanan hoca şu an. Önüne gelen herkesi yeniyor neredeyse. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar. Trossard değil. Trossard'ın 7 sülalesini kesebilecek kuvvetli şu an kulüpte. O yüzden bu atarı yapar. Ha, De Zerbi 5 hafta arka arkaya mağlubiyet alırsın. Ondan sonra Trossard gel oğlum bir oyuna giriver dersin. İşte futbol böyle bir şey. Kazananlar, yani tarihi kazananlar yazar gibi. Futbolu da kazanan antrenörlerin söylemleri, kazanan antrenörlerin hareketleri belirliyor. O yüzden Trossard gibi bir oyuncu için herkesin talip olduğu bir ortam var. Onun da ya geçen gün Football Insider'a girdim. Bir Trossard gündemiyle alakalı içerik hazırlayalım. Birkaç şey yazayım dedim. Tüm ana sayfa Trossard oraya mı gidecek? Gebe Agbonlahor bir yere göndermeye çalışıyor. Chris Sutton bir yere göndermeye çalışıyor. Noel Vallon bir yere göndermeye çalışıyor.
Noel Vallon sürekli Tottenham'a getiriyor herkesi.
Noel Vallon'a kalsa şu an dünyadaki tüm futbolcular Tottenham'da oynuyordu. ama dedim ben Trossard ayrılsın öyle yazalım haberini. Yani bu kadar şey Trossard'a ayıramam ben bu sayfayı. Trossard Arsenal için güzel bir rotasyon oyuncusu olabilir. Maliyet açısından da ama Arteta'nın ben çok onun üzerine onu düşüneceğim.
Hocam tek bir isteğim var ya. Yıllardır hayal, ben iki şey hayalini kurdum. Parti kesi istedim. Olmadı. Şimdi tek isteğim var ya. Savic. Tamam mı? Oh. Savic parti yap. Önüne at Odegaard'ı ya. Bunu istiyorum. Bunu görmek istiyorum artık. Bunu da denemek istiyorum. Benim bir fantezim. Bu adam iki oyuncuyu yan yana görmek istiyorum. Son konuda şöyle yapalım Okan. Pası ben atayım sana. Weghorst transferini yorumlar.
Weghorst'tan önce çok küçük bir parantez açayım. Senin fantezin o zaman. Savic dedin. Ben de o zaman ön tarafa Vlahovic istiyorum abi.
Çok isterim.
Suyundan da koy.
Yarım kalan bir hikaye. Çok istedik.
Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Arsenal'a gelse büyük bir Arsenal'lı olurum biliyor musun? özel böyle forma yapan Instagram sayfaları var ya, onlara gidip mesaj atıp O2, Bordeaux O2 sponsorluklu bir Arsenal forması ama Henry yazdırmam. Vlahovic yazdırırım. Çok beğendiğim bir oyuncu. Woodlegorst konusuyla kapatalım. Gerçekten üzerine konuşulması gereken bir konu. Ya bir kere çok büyük saygısızlık, çok büyük riyakarlık. Ya geçen gün Beşiktaş taraftarı için yaptığı postu gördükten sonra çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Adam bir taraftar grubuna duygusal olarak yaşatabilecek zirveyle dibi aynı anda yaşattı. Golü attı, seviniyor tribünlerin önünde. Armayı öpüp el sallıyor. Ya dur ulan da, dedim ki herhalde koşa koşa sahayı terk edecek bu. İrfan Can'ın kırmızı karttan sonraki koşucu gibi bir şey yapacak diye bekledim. Önce hayallerimin peşinden gidiyorum dedi. Manchester United sana kalmaz dedi Woodlegorst. Kusura bakma yani. Oynayacağın maç sayısı ne yapacaksın? Yani şey mi? İşte Eric Cantona, ben, Michael Owen. Michael Owen nereden çıktı ya? Benim bile beynimi yaktı adam, görüyor musun? Yani, şey, Manchester United tarihine mi geçeceksin? Bilmiyorum, bana çok ütopik bir hamle gibi geldi. Bunu, bu şansı denemek istemesi mantıklıydı, eleştirmiyorum.
Hocam şu an Okan, sana teklif gelse ben seni yollarım. Preface'de işini keserim yani. Manchester United'e gidiyorsun derim teklif gelse.
Hayır, ama bunun sunumu yanlış bence. Bunun
ya ben şunu gördüm. Burada herkesin ben yanıldığını düşünüyorum. Ben bu adamı Bundesliga'da oynarken de takip ediyordum. Burnley'de de takip ettim. Tamam. Geçiş oyununda çok iyi. Özellikle fiziksel üstünlüğünden dolayı hava topu çok. Takımına yardım etmeyi seven, savunmada destek olmayı seven bir adam. Ama yani şöyle haberler gördüm Okan ya. Biliyorsun bu Türkiye'de saçma sapan yorumculuk yapıp kendilerini YouTube kanalı açıp 50 bin izlendikten sonra kendilerini futbol yorumcusu sanan soytarı dolu bu ülkede. Bunda da hiçbir zaman gocunmadım. Bizim savaşımız bu zaten. Bunu da açık açık söylüyorum. Varsa da isim de veririm hatta da neyse. Kendini bir şey zanneden adamlar şunu yazmış. İşte Weghorst Beşiktaş'ta parladı. Beşiktaş onu parlattı. Weghorst hayat buldu. Manchester'a gidiyor. Manchester'ı sallayacak. Ya baba hadi ya. Ya bu hayalleri kurdurtmayın insanlara. Bu insanları Beşiktaş taraftarları da bunu görüp ah Weghorst'u kaybettik falan diyor. Ya abi hiçbir şey kaybetmedin ya. Senin dediğin de çok doğru yani. Gol atmışsın bay bay diyor. El sallıyor, armayı öpüyor falan hikayeden işler. Erik ten Hag'ın %100 bu transferi şundan yaptığına eminim. Oyuncu, hücum hattındaki oyuncu kadrosu, oyuncu havuzu. Hepsi birbirine benzeyen oyuncu. Hepsi aynı görevi yapabilecek. Hepsi aynı şekilde verim verebilecek. Hepsi gününde olduğunda karşılığını verebilecek oyuncu. Ve Erik ten Hag şunu dedi. Abi bizim bir farklı profilde bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bunu ucuz maliyetle yapalım. Bunu bu şekilde geçiştirelim. Yani ihtiyaç olur, hava topunda yardımcı olur. Ya da fiziksel üstünlük çok fazla ligde, bu noktada bize yardımcı olabilir. Yani Vok Weghorst'un gelip burada 15 gol, 14 asist falan yapacağını bekleyen insanları ben hayretle dinliyorum, izliyorum. Yani bu şişirmeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Hani senin dediğin şey var ya, Weghorst yani bir oyuncu ne yapmış, bunu hep biz diyoruz. Bir menajer ne yapmış geçmiş. Ya abi Weghorst benim görmediğim, yani Hollanda milli takımda Van Nistelrooy mu oldu bu adam? Yani tamam boyun var. Ne yaptın yani karşılığını? O Van Nistelrooy ayarları kuruyorsa Manu'ya gidip bu işler yaş yani. Ben bu konuda da büyük konuşuyorum belki. Belki yanılırım ama
ay,
hani, beklenti çok yanlış bence.
Ruud van Nistelrooy bitiriciliğini sadakasını verse Weghorst'a ömür boyu yeter, ben sana öyle söyleyeyim. Ruud van Nistelrooy bizim kırmızı çizgimizdir. Real Madrid, Manchester United. Yani gerçekten yani tam olarak bir uzun boylu forvet nasıl bu kadar bitirici olur dendiği zaman akla gelecek bir oyuncu. O havadan gelen gelişine kapattığı vuruş Real Madrid'deki golü aklıma geldi şimdi. Bir hatıralar yaptık kapatmadan önce. Çok kısa şunu söyleyeyim. Wout Weghorst için kendisi adına doğru bir hamle olabilir. Oyuncu için yani Beşiktaş için de karlı bir aslında. Kiralık getirdiğin adamdan alacağını da bıraktığı zaman neredeyse 3,5 milyon euro civarı para kazandığı söyleniyor. Herhalde zaman gösterecek ama ben de Wout Weghorst'un Manchester United kariyerinin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Burnley lige çıkarsa Burnley de bir daha düşer. Yani biz yani... Company'ye bol şans.
Yani bilmiyorum. Herkes doğru hayal kurmalı. Kaç numarayı almıştı Okan?
27.
Ben 27 numara giyen hiçbir adamın verimli olduğunu görmedim mesela.
Benim aklıma 27 numara giyen futbolcu bile gelmiyor.
Aklıma nedense o kadar yani bilmiyorum ya. Çok garip geliyor bu hikaye bana. Yani Manchester United Beşiktaş'ı kiralık olarak forma giyen bir oyuncudan ne bekleyebilir diyorum kendi.
Delali, senin için umut hala var oğlum.
Belki United yaparsın.
Şöyle Şenol Güneş'in Volkan Şen'den topçu çıkarttığı dünyada Delali'nin hala futbolcu olması mümkün diye düşünüyorum. O yüzden izleyip görelim. Wout Weghorst için de bol şans diliyorum. Ne diyeyim artık? Yani sadece bana ikiyüzlülük çok hoş gelmiyor. Onu dün çok yakın arkadaşımız, senin de arkadaşın Enis'le konuştuk. Taraftara teşekkür ediyor, el sallıyor, bay bay diyor. Havalimanına giderken bir videosu düştü. Adam utanmasa depar atarak uçağa koşacak. Dur beni tutar da geri çeker diye. Yani böyle sanki ülkeden kaçar gibi koşa koşa böyle güvenlikten falan geçişi. Ben bu tarz riyakarlıkları kabul edemiyorum. Allah herkesin çarşısına pazar versin, ne diyeyim ya.
Aynen öyle. Kapatayım mı?
Tam zamanı herhalde.
Çılgın işler görüyoruz. Lemine'yi görüyoruz. Weghorst görüyoruz. Arsenal'dan iyi futbol görüyoruz. City'de ne olacağını merak ediyoruz. Birçok gündem var. Bu hafta biraz uzun oldu. Hem transfer konuşalım istedik ki bunu bir kere daha yapabiliriz. Sonuçta transfer dönemi devam ediyor ve sonuçta bu pazarın içinde bir Chelsea var. Neler olup biteceğini anlayamıyoruz. Bundan dolayı yakında yine böyle bir uzun kayıt alabiliriz. Bizi buraya kadar dinlediyseniz zaten teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.